Merhabalar. Bir Artı Eksi Dünya programında daha yeniden bir aradayız. Aylin Kocaman'la birlikte. Bugünkü konumuz dünyanın en çok kullanılan enerji kaynağı olan petrol ve aynı zamanda da Putin'in Türkiye ziyaretiyle birlikte BBC'nin bu zirveye verdiği isimde Değerli Yalnızlar Zirvesi biliyorsun. Bu konudan bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda Rusya Türkiye'nin en büyük ticari ortağı fakat kendisinin uğraştığı çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi Batı'nın kendisine yaptığı yaptırımlar. Şu anda düşmekte olan petrol fiyatları ve bununla birlikte de değer kaybeden, hızla değer kaybeden ruble ve Rusya'nın gitgide yalnızlaştırılması politikası. Bu konulardan bahsedeceğiz. Başlıyoruz inşallah.
İnşallah. Biliyorsun bu hafta Putin'in bir ziyareti oldu Türkiye'ye. Aslında çok yankı uyandırdı bu ziyaret. Halbuki 5 yıldır bizim zaten Rusya'yla her yıl üst düzeyde bir ziyaret durumumuz var. Ve her yıl bu gerçekleşiyor. İlla Putin'in gelmesi gerekmiyor ama üst düzeyden çok fazla kişinin geldiğini biliyoruz. Aynı zamanda bakanlarla sürekli görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler özellikle Enerji Bakanımız bu hafta içinde 3 kere Enerji Bakanı'yla, Rusya Enerji Bakanı'yla görüştüğünü söylemişti. Ve bu bağlantılar devam ediyor bu şekilde. Dolayısıyla Rusya'nın aslında yani Putin'in buraya ziyareti yeni bir şey değil. Yani Türkiye-Rusya ilişkileri de yeni bir şey değil. Fakat zamanlaması tabii çok ilginç oldu. Zamanlamasını genel olarak hep böyle yurt dışı basınında özellikle de genel olarak iki tarafa da cephe açmış. Yani Türk hükümetine de Rus hükümetine de cephe almış olan bazı basın yayın organlarında çok daha farklı lanse edilmeye çalışıldı. Aynen senin söylediğin gibi dışlanmış iki tane liderin bir araya gelmesi gibi anlatıldı. Ve burada şu sorular soruldu. Genel olarak bunlar bizlere de soruldu. Ne olacak bu? Türkiye-Rusya ilişkileri nasıl bir şeye doğru yönlendirilecek? Acaba işte Amerika ile araları bozulacak mı Türkiye'nin? Acaba Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arası bozulacak mı? Böyle bir şey gerçekleşecek mi diye bayağı söz konusu oldu. Şimdi burada özellikle üzerinde durulması gereken şey şu. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz aslında Osmanlı'nın son dönemlerinden beri çok sıcaktır. Hatta komünist rejim Rusya'da varken bile Atatürk döneminde biliyorsun Atatürk'ün de bu konuda izahları vardı. Biz komünist Rusya'yı Sovyetler Birliği'ne dışlayacak değiliz. Ama onlara ilimle, fenle yaklaşıp oradaki bu yanlış ideolojiyi ortadan kaldırmamız gerekir diye. Atatürk'ün bu konuda çok önemli ve gerekli sözleri var gerçekten. Dolayısıyla o dönem bile normalde çok soğuk bir Sovyetler Birliği var o dönemde. Fakat buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti her zaman iyi ilişkiler içinde oldu Rusya'yla. Şimdi Putin dönemi özellikle Putin'den sonrası çok daha berrak geçen bir dönem. Çünkü Putin'le ilişkilerimiz çok iyi gerçekten. Putin'le zaten gelmiş geçmiş hocamızın da her zaman söylediği bir şeydir bu. Rusya'nın başına gelmiş en aklı başında, en aslında o anlamda çok iyi değerlendirilebilir, o avantajdan çok fazla faydalanılabilir bir liderdir. Çünkü İslam'a, Müslümanlara da çok saygılı, dinlere çok saygılı genel olarak. Dolayısıyla böyle bir lider varken bizim gerçekten ilişkilerimiz Rusya'yla daha da güçlendi. Hatta o dönemde biliyorsun Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler Türkiye, Rusya'nın Avrupa Birliği ile ilişkileri Türkiye vesilesiyle gerçekleşti. Hatta bir dönem Rusya'nın NATO'ya da girme ihtimali vardı. Bunu da Türkiye üzerinden yapılmıştı bu değerlendirmeler. Dolayısıyla şu anda o ilişkilerin bir devam niteliğinde Rusya ile bağlantı var. Öyle yalnızların buluşması, işte arka plana atılmış iki liderin bir araya gelmesi falan değil bu buluşma. Önce oradan bir başlayalım. Tabii Rusya'nın içinde bulunduğu bir durum var şu anda. Ekonomik anlamda bir çöküş var. Yaptırımlar ve rublenin düşmesiyle ilgili. İstersen sen oradan devam et.
Evet, şimdi tabii aslında şu anlamda yalnızların buluşması olarak kabul edilebiliyor. Çünkü Türkiye'nin reel politiği esas almayan bir uygulaması var bildiğimiz gibi. Özellikle dış politikada merhamet esaslı ve adalet esaslı bir politika gösteriyor. Bu anlamda da gerçekten birçok ülke tarafından tek başına bırakılıyor ki bunu mülteciler konusunda zaten görüyoruz. Aynı şekilde Rusya'ya yönelik de Gürcistan olaylarından başlamak üzere Avrupa'nın ciddi bir baskısı var. Aslında Soğuk Savaş döneminden sonra Rusya biliyorsun çeşitli bölümlere ayrılmıştı. Ondan sonra da Rusya'yı düzenli olarak bölmeye yönelik bir politika Avrupa tarafından ve Batı tarafından düzenli olarak aslında bir baskı olarak uygulandı. Gürcistan olaylarından sonra Rusya daha da tedirgin oldu ve en sonunda Ukrayna olaylarıyla birlikte bu artık Rusya'nın tam olarak yeter bu kadar diyeceği bir noktaya gelmiş oldu. Bunu aslında hep birlikte gördük çünkü Rusya baktı gittikçe kendi etrafındaki bütün müttefikleri batıya çekilmeye çalışıyor ve bundan dolayı da kendisi yalnızlaştırılmaya çalışıyor.
Şimdi burada tabii Litvanya ve Letonya önce Avrupa Birliği'ne alındı. Hmm. Normalde ona da tepki gösterebilirdi Rusya ama sustu. Fakat Ukrayna tabii çok kilit bir yerde bulunan bir ülke ve çok değerli bir müttefiki Rusya'nın. Tabii. O yüzden orada tabii ipler koptu.
Evet, tabii Rusya'nın da hataları var. Bunu yayınımızın ilerleyen dakikalarında bundan da bahsedeceğiz tabii ki. Ukrayna konusunda da yaptığı müdahalelerde tabii ki çok fazla hatası oldu. Sırf o konuda değil, başka konularda da var. Kendi içinde halkına yönelik politikalarında da var. Fakat tabii ki Putin hem gururlu bir lider, hem halkına sahip çıkan bir lider, hem de ülkesine yönelik olarak bu tarzda yaptırımlarla karşılaştığında gerçekten ciddi anlamda bir sahiplenme duygusuyla hareket eden bir lider. O yüzden de biz bakıyoruz, Batı Rusya'yı yalnızlaştırmaya çalıştıkça Putin'den gelen tehdit mesajları, Putin'den gelen savunma mesajları gittikçe daha da çoğalmış oluyor. Tabii bir nevi aslında bu yöne yönlendirilmiş oluyor Rusya'yı. O zaman daha çok tehditkar konuşuyor. Ne diyor? İstersem 2 hafta içinde diyor, Kiev'i ele geçiririm diyor. Batı'ya bu tarz tehditler de yapabiliyor. Aslında gerçekten teknik donanım olarak da bunu yapabilecek güçte ülke olarak. Fakat hiçbir şey tabii ki tehditle, bu tarzda karşılıklı anlaşmazlıklarla bir yere varamaz. Hocamız her zaman geçtiğimiz günlerde bir Rus kanalıyla bağlantısı olmuştu. Başından sonuna kadar programın sunucu sürekli Avrupa Birliği'ne daha iyi girebilmek için, entegre olabilmek için, bağlantılarını daha güçlendirmek için ne yapması gerekir diye hem Rusya için hem Türkiye için sorduğunda tek cevap verdi. Sevgi, sevgi her şeyin çözümüdür diye. İşte bu noktada iki tarafında Batı'nın da Rusya'ya karşı, Rusya'nın da Batı'dan gelebilecek bu yöndeki bir tavra karşı kendini açması gerekiyor. Ama şu anda gelinen noktada ciddi bir sorun var gibi gözüküyor gerçekten petrol fiyatlarında. Şimdi biz petrol fiyatlarına baktığımızda bir kere petrolü değerlendirdiğimizde biz ne diyebiliyoruz bugüne kadar gördüğümüz? Herhangi bir bölgede bir kriz olduğunda, bir savaş ortamı olduğunda hemen bu petrol fiyatlarını etki eder. Petrol fiyatları bir anda yükselir. Sonradan bu kriz daha dindiğinde yeniden fiyatlar aşağı çekilir ve normal düzeye gelir olarak görülüyor. Fakat şu anda Temmuz 2009'dan itibaren petrol fiyatları olabilecek en düşük seviyeye ulaştı. Ki 2008 yıllarında 247 dolara varil başına çıkan petrol şu anda en son 67.53 dolara düştü fiyatı ve bunun daha da düşmeye devam edeceğini görüyoruz. Şimdi bu nasıl etkiliyor ülkeleri? Bizim bildiğimiz kadarıyla petrol fiyatlarının üzerinde bir arz talep konusu var. Şu anda petrol o kadar fazla üretiliyor ki bunu yapanlar bazı OPEC üyeleridir. Bunlardan bir tanesi de Suudi Arabistan. O kadar fazla petrol üretiliyor ki fakat buna karşı talep bu kadar yok. Yani sürekli bir üretim var. Bu üretimi karşılayabilecek bir talep yok. Çünkü bu talebin çok olmamasının sebebi ne? Birincisi Avrupa'nın ekonomik durgunluğu ve hatta ekonomik olarak düşüşe geçmiş olması. İkincisi Amerika'nın kaya gazı üretimindeki artışı kendi kendine döndürmeye başlaması. Ve üçüncü olarak da OPEC ülkelerinde işte talebin fazlası olan bir arzla üretime devam etmeleri. Şimdi tabii bu birçok ülkeyi etkiliyor, OPEC ülkelerini de etkiliyor ama en başta Rusya ve İran'ı etkiliyor. Çünkü Rusya ve İran'ın petrol üretimindeki maliyetleri çok yüksek. Eğer bir ülkenin petrol üretirken maliyeti yüksekse onu o derece yüksek bir fiyata satabilmesi gerekiyor. İşte burada petrol fiyatları varil başına düşüş gösterdiğinde artık kendi maliyetini karşılayamayacak hale geliyor ve Rusya'nın da neredeyse ekonomisinin %90'ını kaplayan bu enerji üretimi konusunda ciddi sorun yaşıyor Rusya. Rusya normalde aslında 100 dolara kadar olabilecek bir şeyi tolere edebilecek gibi görünüyor. Fakat bu kadar düşüklük ciddi anlamda Rusya için bir sorun gibi görünüyor. Fakat Rusya da ne yapıyor? Buna tabii ki boyun eğmiyor Putin. O da kendince bazı yöntemler uygulamaya başladı ve dünyanın şu ana kadar tarihin en büyük enerji anlaşmasını yaptı Çin'e. 400 milyar dolarlık bir enerji anlaşması yaptı. Bu tabii biraz olsun hafifletecek bir şey oldu Rusya'yı. Fakat günümüzde biz şu anda baktığımızda Çin'de de büyümenin durması, ekonominin durgunluğundan dolayı aslında yine de şüpheleri tamamen bertaraf etmiş olmadığını görüyoruz. Fakat bu kime yarıyor biz baktığımızda? Şimdi Suudi Arabistan gerçekten üretimin bu kadar fazla olmasına etkilenmeyen bir ülke. Çünkü en düşük maliyetli petrol üretebilen ülke Suudi Arabistan. Böyle olunca ne kadar çok durdur dedikleri halde durdurmuyor. Çünkü bir aslında teori var bu konuyla ilgili. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin Kral Abdullah'la bir görüşme yaptığını biliyoruz. Bu basına da yansıdı. Hatta birlikte samimi fotoğraflarını da gördük. İşte bu görüşme sırasında gizli bir karar alındı. Gizli bir toplantı yapıldı ve bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. Bu anlaşmaya göre de Rusya'nın ekonomik olarak daha zor duruma gelebilmesi için, bu anlamda petrol fiyatlarının aşağı çekilmesi için anlaşma yapıldığı iddia ediliyor. Ama tabii ki şu anda gelinen seviyede bu aslında 60 dolarlara geldiğinde Suudi Arabistan'ı bile etkileyecek bir duruma gelmiş durumda petrol fiyatları. Ki bu gerçekten dünya çapında bir krizin de oluşmasına sebebiyet verecek gibi görünüyor. Bundan tabii ki olumlu etkilenen ülkeler yok mu? Var. Bunlardan birincisi Türkiye. Şu aşamada o da. Yalnız bunu da belirtmek önemli çünkü Türkiye gerçekten ihracatla ticaretini geliştiren bir ülke. Fakat petrolün bu kadar düşmesinden kaynaklanan ciddi anlamda faydası oluyor Türkiye'nin. Hem Rusya ile ilişkilerinde, işte Putin'in son gelişinde de karşılıklı olarak yapılan anlaşmalarda bu sağlandı. Fakat bunun dışında da şu anda gerçekten yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık bir kar görünüyor Türkiye'nin üzerinde bu krizden dolayı oluşan. Fakat yine de tabii ki Türkiye'nin ihracatını yaptığı ve ticaretini yaptığı ülkelere baktığımızda bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Irak'tır. İşte bu petrol fiyatlarının düşüşü bu ülkeleri de ciddi anlamda etkileyeceği için bir süre sonra ihracatla geçinen ülkelerin de bundan ciddi olarak etkileneceğini ekonomistler iddia ediyorlar. Göreceğiz önümüzdeki günlerde.
Tabii burada devreye giren çok başka şeyler de oldu. Biliyorsun Putin geldiği zaman buraya ilk açıkladığı şey Avrupa'ya gazı kestiğini söylemesiydi. Bu şimdi aslında önemli bir haber. Yani enerji anlamında senin dediklerin çok doğru. Rusya bu anlamda çok gereksinim duyuyor enerjiyi bir yerlere satmaya. Ama Suudi Arabistan konusuna ona bir şey ekleyeyim. Suudi Arabistan eğer olur da petrol fiyatları çok ciddi şekilde düşerse etkilenir demiştin. Bu çok doğru ama Suudi Arabistan'ın etkilenmesi şöyle olur. Sadece petrole bağlı bir üretim var. Gerçekten çok ciddi bir şey olur yani. Bunun karşısında onu bir ekleyeyim küçük dipnot olarak. Onu tabii pek şu anda dikkate almıyorlar ama gerçekten bu çok ciddi bir darbe olabilir ileriki vadede. Olmasını istemeyiz ama olabilir. Haritada da görebiliriz. Bu proje 2007'de başlayan bir proje. Bunu kestiğini söyledi Putin. Normalde o kadar harcama yapılmış bir boru hattının kesilmesini ilan etmesi tabii Avrupa açısından çok büyük bir şok oldu. Fakat aslında Bulgaristan'la aralarındaki uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık bunun için gerekçe gösterildi. Gerçekten de Bulgaristan'da öyle bir durumları var. Bilmiyorum bundan sonra, daha sonra biraz daha ılımlı açıklamalar yapıldı. Bundan sonra değişir mi? Fakat şöyle bir açıklama daha yaptı yine. Bu haritadan da göreceğimiz gibi buradaki Güney Akım projesini ortadan kaldırıp ikinci bir Mavi Akım projesine başlayacağını söyledi. Yani ikinci bir boru hattı düşünecek, Türkiye üzerinden Rusya gazı gelecek ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilecek. Proje bu. Bu tabii ki Türkiye açısından çok iyi bir proje. Bunun yanı sıra tabii başka vaatler de var. 2020'lere kadarki bir dönemde 100 milyar dolarlık bir yatırımın genel olarak bir karın olması üzerinde duruluyor. Çok ciddi karların olması üzerinde duruluyor. Ayrıca Akkuyu'daki biliyorsun termik santralinin yapılması üzerinde bir nükleer santralin yapılması üzerinde bir anlaşmaya varıldı. Aynı zamanda biliyorsun turist önemli bir faktördür bizim Rusya ile ilişkilerimizde. 4,5 milyon kişilik bir turist geliyor her yıl. Bu konuda konuşuldu tabii. Yani bu tip şeylerde hep bir ilerleme kaydedildi. Ama bir baktığımızda genel olarak Türk basınında da yabancı basında da genel olarak Rusya'yı ve bizim hükümetimizi eleştiren seslerin bunlardan pek hoşnut olmadıklarını, Türkiye'nin bu konuda kullanıldığını iddia ettikleri ve genel olarak hep bu sistemler üzerine yürüdüğünü, aslında Rusya'nın bizi bir koz olarak kullandığı gibi açıklamalar var. Şimdi burada bir mantıksızlık var. Çünkü bizim Rusya ile ticari ilişkilerimiz yeni başlamış falan değil. Bizim zaten görüşmelerimiz, doğalgaz alışverişimiz, petrol alışverişimiz uzun yıllardır devam ediyor. Biz doğrudan enerji anlamında özellikle Rusya'ya bağımlı bir ülkeyiz.
Genel olarak rakamlar verebilirim tabii. İstersen tam konusu geçmişken. Enerji alanında Rusya'ya bağımlılığımız doğalgazda %63, çok petrolde %33 ve kömürde de %57 oranında Rusya'ya bağımlı bir ülkeyiz. Evet. Yani direkt bu yeni bir konuda değil dediğin gibi.
Evet. Çeşitli besin maddeleri konusunda da Rusya bize bağımlı bir ülke. Bu evet. da bir sır değil. Biz zaten bu değiş tokuş yöntemiyle bu ihracat ve ithalatı gerçekleştiriyoruz. Oraya giden besin maddeleri doğrudan Türkiye'den daha da fazla akacak bundan sonra. Zaten öyle olması da doğal. İki komşu ülke arasında bu tip ticari ilişkiler doğal olarak olur. Dolayısıyla bu uzun vadede Rusya'nın bizi kullandığı, işte bizi uzun vadede işte şey yaptı falan, öyle yorumlar gerçekten komik kaldı bunların karşısında. Rusya ile iyi ilişkilerimizin, ticari ilişkilerimizin zaten sürmesi gerekir. Fakat burada bir şey hatırlatayım. Hocamızın çok değerli bir sözüdür bu. Ülkenin çıkarını korumak çok çirkin bir ifadedir demişti hocamız. Bu gerçekten çok doğru. Bu ben egoistim demekle aynı şeydir demişti. Çok çok doğru ve çok üstüne basılarak söylenmesi gereken bir söz. Ben egoistim, o yüzden kendi çıkarımı korurum. Dolayısıyla çıkarım nereyle uyuşursa orayla ticaret yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım diyen ülkeler hep batmıştır. Bunun aslında örnekleri var dünyada. Fakat bizim Rusya ile ilişkimize baktığımızda hiçbir zaman sırf sadece bu tip ticarete dayalı bir ilişkinin var olması veya çıkarlara dayalı bir ilişkinin var olması üzerine kurulmaması gerektiğini biz burada görüyoruz ilişkimizin. Aslında böyle de oldu. Biz eskiden de çok ciddi ekonomik krizler atlattık. Rusya da çok ciddi ekonomik krizler atlattı. Biz hiçbir zaman düşman iki ülke olmadık Rusya ile. Olmamamız zaten gerekiyor. Bu durum, burada şu parantezi de açalım. Genel olarak dünya böyle bir çalkalanmayla yüz yüze ve genel olarak da Avrupa Birliği ve Amerika'nın bir Rusya'ya yönelik cezalandırması diye adlandırıldı bu olay. Onun üzerine işte rublenin düşmesi söz konusu oldu. Ama biz geçen haftalarda bunu işlemiştik. Avrupa Birliği de çok ciddi krize girmiş durumda ekonomik anlamda. Bunu da istemeyiz ama bu da başlarına geliyor. Şu an gazın kesilmesi de orayı çok ciddi şekilde etkileyecek gibi görünüyor.
Şimdi bu konuda da rakamlar vereyim istersen. Bu anlamda da dünyada enerji olarak Ruslara nasıl bir bağımlılık var? Finlandiya %100 bağlı enerji konusunda Rusya'ya. Slovakya %97, Sırbistan %90, Bulgaristan %88, Yunanistan %84, Avusturya %75 ve Çek Cumhuriyeti %74. Rakamlar bu şekilde
çok
devam
yüksek,
ediyor.
Evet. Almanya'nın da bağımlılığını evet, biliyoruz. Çok bu oranlarda olmasa da çok güçlü bir bağımlılık var.
Zaten Almanya'da bu yaptırımlardan bir kendine yer açıp Rusya ile evet. ayrı bağlantı kurmaya çalışıyor tabii ki bu arada.
Şimdi işte burada gelmek istediğim nokta şu, hocamızın dediğinden de yola çıkarak çıkar ilişkisi üzerine kurulu olmamalı Rusya ile ilişki. Geçen günkü televizyon bağlantısında da hocamız bunu çok önemli üstünde durdu. Hemen her soruda bunu söyledi. Bizim dedi Rusya ile ilişkimiz sevgi üzerine kurulu olması gerekiyor. Sevgi ve dayanışma üzerine, şefkat üzerine kurulu olması gerekiyor. Yani şartlar ne olursa olsun, nasıl değişirse değişsin, biz o sevgiyi ayakta tutmamız gerekiyor diye. Bu gerçekten çok doğru bir söz. Ben eminim ki Putin-Erdoğan görüşmesinde de gerçekten karşılıklı verilen garantiler hep dostluk üzerine de garanti verilmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü her gittikleri ortamda mutlaka o sözleri söylüyorlar, üzerinde duruyorlar bunun. Ki anlaşmazlıklara rağmen biliyorsun Esad konusunda, Azerbaycan, Ermenistan konusunda, Kıbrıs konusunda bizim çok ciddi Rusya ile anlaşmazlıklarımız var. Fakat bu iki düşman ülke olmamızı Çeçenistan konusunda iki düşman ülke olmamızı hiçbir şekilde gerektirmiyor. Bizim Yunanistan'la da şu an biliyorsun özellikle Kıbrıs konusunda anlaşmazlıklarımız var. Diğer pek çok ülkede de var ama Türkiye bunu yapma lüksüne sahip bir ülke değil. Yani Türkiye'nin konumu açısından bu daha değişik. Ona geçeceğim. Senin eklemek istediğin bir şey varsa.
Tabii aslında bu söylediğin görüşmeler sırasında daha öncesinde hocamızın tavsiyesi vardı Sayın Cumhurbaşkanımıza. O zamanlar hatta başbakanken hocamız tavsiyelerde evet. bulunmuştu. Rusya ile 50 yıllık bir dostluk anlaşması kurmalarını tavsiye evet, etmişti. Ve Putin'i bu anlamda rahatlatmasını söylemişti. Çünkü biliyorsun Moğolistan'a gittiğinde Putin neredeyse hıçkırıklarla ağlamıştı. Orada çok güzel tarif etmişti hocamız. Oradaki o soğuk yüzü görünce, çünkü Moğolistan ordusunun da oradaki konumunu gördüğünde Putin gerçekten sırf milli marşın okunmasından dolayı bir ağlama değil o. Yalnız bırakılmaktan kaynaklanan bir ağlama demişti. Sürekli de gittikçe yalnızlığa itildiği için o da refleks olarak daha da sert karşılıklar vermeye devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin nasıl etkilendiğiyle ilgili Societe Generale yayınladığı analizde şunu söylüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşten en fazla etkilenecek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekiyor ve analizde petroldeki düşüşün Türkiye ekonomisine bir yılda %1'in üzerine katkı sağlayacağını belirtiyor. Yine Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Fatih Birol da petrol fiyatlarındaki düşüşten Türkiye 1-2 yıl soluk aldıracağını söylüyor. Şimdi biz tabii ki burada her zaman yayınlarımızda hem teknik yönünün üzerinde duruyoruz ama asıl manevi yönünün, işte sevginin nasıl aciliyetli olduğunu da anlatıyoruz. Bu tabii ki Türkiye için olumlu bir şey ama biz Türkiye olarak hiçbir zaman bazı insanların düşüşünün, çöküşünün üstüne ayak basarak çıkıp oh ne güzel biz ferahladık, biz rahatlıyoruz diye bir sevince kapılan bir ülke değiliz. Burada aslında Rusya ile Putin'le olan bağlantıda ve Putin'e gösterilen şefkatin arkasında da bu vardı. Çünkü biliyorsun G20 zirvesinde Putin ciddi olarak yalnız bırakılmış. Hatta benim hayretle karşıladığım hiçbir dünya liderinin yakışmayacak tavırlarla bu zirvede bazı ülkelerin liderleri Putin'e neredeyse hakarete varacak tarzda tavırlar göstermişlerdi. O da artık orada kalamayacağını söyleyip Avustralya'da terk etmek durumunda kalmıştı. Bu tabii ki hiç kimse için istenebilecek bir durum değildir. Ne Putin için isteriz bunu ne de başka bir dünya lideri için. Ama buraya geldiğinde gerçekten çok güzel ve sıcak karşılandı. Ve biraz olsun sevgi hissedebileceği bir ortamla karşılaşmış oldu ki bu gerçekten değerli ve önemli bir durumdu. Fakat Soğuk Savaş döneminde Rusya nasıl bölündüyse, nasıl bunun için gayret gösterdiyse, Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan'ın geçen günlerde yaptığı bir açıklamada babasının başkan olduğu dönemlerde Suudilerle işbirliği yaparak petrol fiyatlarını düşürdüğünü ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasını sağladığını, şu anda da Obama'nın aynı yöntemi kullanması gerektiğini tavsiye ettiğini görüyoruz. Yani burada aslında gizli toplantılar mı oluyor, bunlar nedir diye baktığımızda, evet bunların arkasında bir etken belki bu olabilir. Fakat sadece bütün olayı da buna bağlamamak gerekir. Çünkü petrol fiyatlarındaki düşüş kontrolsüz olarak gelişmeye devam ediyormuş gibi de aslında görünüyor. Çünkü demin burada Suudi Arabistan için olan riski de anlattın. Evet. Yani bir ülkeyi batırmaya çalışırken kendilerini de yok edecek şekilde bir sistemin içerisine de girebilecekleri görünüyor ki bunu hiçbiri aslında teknik olarak istemezler. Yine Rusya için buradaki zararı da söylediğimizde Rusya Maliye Bakanı Anton Silyonov'un açıklaması vardı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle Rusya'nın 90-100 milyar dolar fakat Batı ülkelerinin yaptırımlarıyla da 40 milyar dolar kaybettiğini, yaklaşık 140 milyar dolarlık bir kayba uğradığını söylüyorlar. Ama bu kaldırılamayacak bir şey mi? Kaldırılabilecek bir şey çok rahatlıkla. Çünkü Rusya başta doğalgaz olmak üzere dünya rezervlerinin en çoğuna sahip olan ülke. Ve bugüne kadar da Rusya'nın yaklaşık 20 yıldır bu konuda sorunsuz bir hizmet sunduğunu herkes biliyor. Gerçekten bütün dünyaya yaptığı hizmette herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Ciddi anlamda bir şey görülmedi. O yüzden de doğalgaz rezervlerinin, dünya doğalgaz rezervlerinin %24'üne sahip olan Rusya'nın aslında Avrupa'nın da lehine olarak bu konuda hiçbir şekilde tamam olarak yani res çekilecek durumda olmadığını aslında görüyoruz. Çünkü onlar res çektiklerinde Putin de onlara res çekip bu sefer ne yapıyor? Doğu'ya yöneliyor ve Çin'e yöneliyor veya işte farklı yöntemler, kendi etrafındaki ülkelerle farklı yöntemler kurmaya çalışıyor. Ama bunun hiçbir zaman geçerli olmadığını veya kurtarıcı olmadığını biz aslında biliyoruz. Bir de çok kısa bir örnek vermek istiyorum bu rezervleri daha iyi anlayabilmek için Rusya'nın elindekini. Eğer Türkiye sahip olsa, şu andaki tüketimiyle bu rezervlerin tamamına sahip olsa Rusya'daki 1200 yıl yetiyor Türkiye'ye. O derece yüksek ve tahmini rezervi de tam 3500 yıl yeterli olacak şekilde.
Şimdi burada tabii o demin söylediğin konunun ben de üzerinde durmak istiyorum. Bir ülkeyi yıkarak onun üzerine çıkıp yükselme amacı. Genel olarak biliyorsunuz zaten medeniyetler çatışması tezi de bunun üzerine kuruludur her zaman. Çatışacak medeniyetler, bir tanesi ezilecek. Bu aslında hani bu kadar saygımız var her türlü fikri ortaya atana ama fikir olarak aslında çok aşağılık bir düşünce. Öbürünü yok edeyim, onun üstünde yükseleyim ve bunu yapan aslında bütün imparatorluklar, bütün devletler de çok ciddi yıkıma gittiler. Aslında bunu Amerika belki yapıyor alttan alta bir şekilde ama kendi ülkesindeki karışıklıklar, işte kendi başına gelenler, NASA'nın başına gelenler, o tip şeyler bir türlü arkası kesilmiyor. Bunlara bir yakından bakması gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de bir gelişme eğer varsa o da Türkiye'nin bereketindendir. Hocamız hep söylemişti, biz mültecileri alıyoruz sorgusuz sualsiz. 5 milyar dolar ödüyoruz bunun için. Hiç kimse bize bu konuda yardım yapmıyor ama biz hiçbir zaman bunu işte şunu yaptık bunu yaptık diye dile bile getirmiyoruz. Bu konuda çok asil bir ülke. Fakat ne yapıyor Allah? Başka bir yerden yol açıp petrol fiyatlarından veya başka vesilelerle mutlaka o güzelliği, o bereketi ülkemize getiriyor. Dolayısıyla hep biz fedakarlıkla, güzel ahlakla yükselirsek eğer Allah da onun karşılığını o şekilde veriyor. Bu her zaman tarih boyunca böyle olmuştur. Menfaat ve çıkar üzerine yükselen ülkeler her zaman çok ciddi ve derin düşüşler yaşamışlardır. Olmasını tabii ki istemeyiz ama bu genel olarak bir adetullah olarak bu şekilde olmuştur. Ama sevgi inşa ederek onun üzerinde yükselen ülkeler, bunu Osmanlı'da çok iyi görüyoruz. Bir dindarlık üzerine, sevgi ve şefkat üzerine yükseldiği dönem en parlak dönemi olmuştu. Dört kıtaya yayıldığı dönem. Ama sonra ne oldu? İşte o anlayış ortadan kalkınca Osmanlı bir anda bir 10 yıl içinde çok ciddi şekilde çökerek yıkıldı. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Bize tabii çok ciddi baskılar geldi. Bunu pek çok kişi dile getirir, dile getirmez ama hükümetimizin yüz yüze kaldığı gerçekten ciddi baskılar vardı Rusya konusunda. Rusya'ya yaptırımları dahil olmamız çok çeşitli şekillerde istendi. Hatta bu çok tehditkar sözlerde de söylendi. Biliyorsun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bunu doğrudan ülkemize söyledi. Tabii ki buna katılmanız gerekiyor gibilerinden böyle bir açıklamalar oldu. Avrupa Birliği bu yaptırımlara mutlaka Türkiye'nin de bir parçası olması gerekirdi, bunu isterdik gibi böyle açıklamalarda bulundu. Ama burada hükümetimizin çok dirayetli bir davranışı var. Eğer biz bu yaptırımlara katılsaydık o korkunç anlayışın bir pençesine düşmüş olacaktık. Böyle bir şey yapmadı bizim ülkemiz. Doğrudan eski dostu olan Rusya'ya kucak açtı. Şimdi burada işte demin hatırlattığım konuyu dile getirmek istiyorum. Türkiye'nin burada çok derin ve çok özel bir önemi var. Bir kere stratejik olarak da var bu özelliği. Aynı zamanda çok lider ülke olmasından kaynaklanan bir özelliği olarak da, bir NATO ülkesi, bir Müslüman ülke, demokratik bir Müslüman ülke olması nedeniyle de çok tektir çünkü Türkiye dünyada bu özellikleriyle. Olması açısından da çok büyük özelliği var. Biz her ülkeyle iyi geçineceğiz. Biz her ülkeyle arasında denge unsuru olacağız. Biz hiçbir şekilde Rusya'ya arkamızı dönerek yükselmeyeceğiz. Biz hiçbir şekilde Amerika'ya arkamızı dönerek yükselmeyeceğiz. Yükselemeyiz zaten. Allah böyle bir şey vermez. Ya da işte aramız bozuk olsun, tamam ilerleyelim mantığı içinde olmayacağız. Aslında Sayın Davutoğlu'nun genel olarak ileriki yeni Türkiye projelerinde gerçekten böyle bir düşüncesi var. Şimdi ben birazdan G20'den de bahsedeceğim. Orada da gerçekten çok olumlu ve pozitif mesajlar var. Türkiye'nin başkanlığının da gerçekten çok olumlu olacağını düşünüyorum bu anlamda. Fakat burada üzerinde durulması gereken şey, işte Rusya'ya arkanı dön, böylelikle Avrupa Birliği güçlensin, Amerika güçlensin mantığının esiri olmuyor Türkiye. Bu çok alkışlanacak bir tavırdır. Bu illa çıkarımız nedeniyle değildir. Bunu da söyleyelim. Rusya bizim eski müttefikimizdir ve hep öyle kalması gereken çok güçlü ve önemli bir müttefik. Dolayısıyla biz bir tarafa sırtımızı dönersek dünya felakete uğrar. Bunu asla yapmayacağız. Avrupa Birliği de bizim için önemli. Doğu da önemli. Köprü olmamız bakımından bizim gerçekten denge ülkesi olmamız gerekiyor. İnşallah.
Şimdi tabii Rusya'ya yaklaşımda egoistikten uzak dostane bir yaklaşım olması gerektiği şart. Sırf Rusya değil, bütün ülkelerin zaten birbirine karşı tavrının bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü çıkara dayalı bir zeminde geliştirilen ilişkiler, çıkar bittiğinde o zaman iki tarafın da birbirine sırtını döneceği bir tavra dönüşür. Bu da tabii ki hiçbir ülke için istenebilecek bir şey değildir. Fakat sadece ekonomi, enerji sektörü, gıda sektörü, işte para piyasaları gibi konular üzerinde bir anlaşma değil de bu, çünkü o zaman vahşi kapitalist sistemin bir sonucu olmuş oluyor ve ona göre tavır almış oluyor ülkeler birbirlerine karşı. Dostluk üzerine, sevgi üzerine kurulu olan ilişkiler oluşturulması gerekiyor. Bunda mesela Rus halkına biz baktığımızda hocamız çok güzel anlatır. Çok akıllı bir millet gerçekten. Çok güzel insanlardan oluşuyor ve çok acı çekmiş bir millet. Gerçekten geçtiğimiz yüzyılda çok ağır travmaları atlatmış. Komünist rejimin vahşiliğiyle birlikte çok eziyet görmüş olan bir halk, Rus halkı. O yüzden de sürekli bir tedirginlik içerisinde yaşıyorlar. Her an yeniden başlarına böyle bir şeyin geleceğinin tedirginliğini yaşıyorlar. Fakat Putin ne yaptı? Hem refah seviyesini yükseltti gerçekten buradaki insanların, ki yine aslında çok fazla refah seviyesinde eşitsizlik olan insanlar var. Yine mafyanın kol gezdiği çok ciddi bölümler var. Kadınlara şiddetin, insan kaçakçılığının çok yaygın olduğu bölümler var. Ama bütün ülkelerde bu var tabii ki. Bunlar hiç istenmeyen şeyler ve bunlara da tedbir alınması gerekiyor. Fakat bu ülke halkına sevgiyle, dostlukla yaklaşılırsa geçtirdikleri o geçtiğimiz yüzyıldaki travmalarını unutacakları şekilde her başlarına gelecek olan kişinin onları yalnızlığa itip onları yok etmeye çalışacağı inancı onlardan alınırsa ve sevgiyle yaklaşıldığı gösterilirse Rus halkı da aynı sıcaklıkla karşılık verecektir muhakkak. Çünkü Allah bize kalplerin katılaşmasından bahsediyor ayetlerde. İnsanlar vardır. Bunların kalpleri öyle katılaşır ki diyor artık insanlıktan yana hiçbir özellikleri kalmaz diye belirtiyor. İşte Avrupa'ya da aslında şu anda baktığımızda herkes birbirinden kopmaya çalışıyor. Koskoca İngiltere neredeyse küçücük kalacak, kopula kopula hiç kimse kalmayacak yanında etrafında. Bir tarafta bakıyorsunuz Grönland küçücük halkı olan bir bölüm. O da kopmak istiyor. Bütün ülkeler Avrupa'nın içerisinde İspanya'sı, İtalya'sı, Belçika'sı hepsinde birbirinden ayrılma arzusu. İşte o egoist ruh, o sevgiye yanaşmayan ruh bu sefer kendi içinde de birbirini yemeye devam ediyor. Senin de söylediğin gibi hem Avrupa'ya hem Avrupa halkına ki onlar da çok değerli kıymetli insanlar hem Rus halkına. Aynı şekilde Çinlere, onlar da çok mazlum insanlar ve Orta Doğu'daki zaten bütün ve zavallılar evet. Söylediğin gibi. Bütün Müslüman halka, Orta Doğu'daki ve diğer Müslüman ülkelerdeki Amerikalılara, onlar da çok dindar ve çok güzel insanlar. Derin devletlerin ağır baskılarını ve onların üzerine kurmaya çalıştıkları hegemonyaları unutup sevgiyle, şefkatle yaklaşıp birbirlerine de o şekilde yaklaşabilecekleri bir tavra teşvik etmek aslında Türkiye'nin bu anlamda görevi olmalı ve gerçekten de öyle yaklaşıyor Türkiye. Ama hocamız çok önemli bir şey söyledi. Oruç kanalına da aynısını söylemişti. Mehdi zaten sevgiyle bu işi halledecek. Sevgiyi her tarafa yöneltecek ve onları sevgiye çağıracak. Onlar Mehdi'nin sevgisine koşarak gelecekler zaten. Şu anda Müslümanların yapması gereken Mehdi'nin o sevgi anlayışını, sevgi inancını insanlara sürekli aşılamak. Her ne olursa olsun işte petrol fiyatları şu kadar iniyor, şu kadar çıkıyor, şurada kriz var. Bunların hepsini bir kenara atıp sadece sevgiden bahsetmek ve sevgiyle bütün insanların her ne olursa olsun, hangi ekonomik kriz, hangi siyasi kriz, ne olursa olsun sevgiyle çözülebileceğini insanları ikna etmek. Orada G20 zirvesinde Putin'e biraz ilgi gösterilmiş olsa, biraz alaka gösterilmiş olsa onun tavrı da aynı şekilde olacaktır ki orada orayı terk ederken görevli olan motosikletli güvenlik görevlilerine nasıl candan yaklaşıp da hepsini tek tek elini sıkıp sevgi gösterdi. Yani bir açlık var üzerinde, bir ihtiyaç var ve bunu bir şekilde tatmin etmek istiyor. İşte çok güzel bir birleşim olur. Bütün evet. Eğer ülkeler tabii. Aynı şekilde yaklaşırlarsa.
Şimdi burada Putin'in bir sözü var, ben onu bir okumak istiyorum. Diyor ki aslında önemli bir söz. Dünya siyasetine dair birbiriyle çelişen yorumlar ve keyfi suskunluklar dönemine girdik diyor. Birbiriyle çelişen tutum yani bir iyi bir kötü gerçekten değişiyor ve keyfi suskunluk yani dünyada ölümler gerçekleşiyor ve gerçekten suskunluk var. Diyor ki uluslararası hukuk yasal nihilizmin saldırısı sonucunda geri adım atmak zorunda kaldı. Yani yasal bir hiçlik var ve onun üzerine hukuk geri adım attı. Hiçbir şeye karışmaz oldu diyor. Aynı zamanda küresel kitle medyasının topyekün denetimi arzu edildiğinde beyazı siyah, siyahı da beyaz olarak betimlemeyi mümkün hale getirdi. İşte bu son cümle çok önemli. Uluslararası medyanın, küresel kitle medyasının topyekün denetimi. Bizim burada aslında zaman zaman üstüne durduğumuz küresel kitle medyası gerçekten iyi bir ifade. Dünyanın ana akım medyalarının topyekün denetimi yani tek bir elden çıkan denetimi beyazı siyah, siyahı beyaz gösteriyor diyor. Bu biliyorsun çok uzun bir dönem Sayın Erdoğan'a yapıldı. Şu an aynı yöntem Putin'e yönelik olarak da yapılıyor. Dünya medyasına şöyle bir baktığında genel olarak hep karalamaya, yok etmeye, ortadan kaldırmaya yönelik bir hiç sevgi ve şefkatten bahsetmeyen çok kapkaranlık bir şeyden bahsediliyor Putin adı geçtiğinde.
Aslında Sayın Erdoğan'a da halihazırda devam ediyor.
Halihazırda devam ediyor. Evet. Zaten ikisinin bir araya gelmesi de bazı gazeteler tarafından bulunmaz Hint kumaşı gibi bir anda böyle çok önemli bir kaynak olarak gösterildi ve o konu üzerinde yazılar yazıldı. İkisini birlikte nasıl bir arada yerden yere vuralım diye. İşte bu gerçekten çok önemli. Çünkü küresel kitle medyası şu anda bir diktatörlük şeklinde bütün dünyayı sarmış durumda. Batı, özellikle Batı ve özellikle Amerika çok tek yanlı bir medya gördükleri için genel olarak bunlardan çok uzak kalıyorlar. Burada tabii sevgi ve şefkat gitgide uzaklaşıyor. Genel olarak aslında bu ülke insanlarını da çok etkiliyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken mesela şefkatle ortaya çıkan bir Türkiye, Sayın Davutoğlu'nun da başbakanlığında öyle bir hükümet gerçekten genel olarak algıyı nasıl değiştirilebileceğini göstermek açısından çok önemli. Bu arada ben G20 zirvesinden bir bahsedeyim. Biz biliyorsun başkanlığa getirildik. Aralık başı itibariyle G20'nin başkanıyız. 2015 G20 toplantılarının liderliğini yapacağız. Bu çok önemli ve Türkiye açısından çok çok gerçekten Türkiye'nin ne kadar geliştiğini ve ne kadar büyük bir ülke olduğunu da gösteren çok önemli değillerden bir tanesi. Burada tabii Sayın Davutoğlu'nun çok önemli açıklamaları vardı bu konuda. Ne kadar büyüdüğünü Türkiye'nin artık böyle hani büyük ülkeler himayesinde kalan öyle hani oradan oraya giden bir ülke değil. Gerçekten dünyayı yönlendirecek, ekonomileri daha iyi yönlendirebilecek bir adım attığını ülkenin gösterdi. Bu çok doğru. Burada bir de Sayın Babacan'ın, Ali Babacan'ın 2015'te G20 için bir düşüncesi var. Diyor ki, Türkiye önümüzdeki G20'de diyor dünyadaki bütün eşitsizlik yani ekonomik anlamda eşitsizlik, adaletsizliği ortadan kaldıracak diyor. Ve bunun da yolunun şu şekilde geçtiğini söylüyor. Türkiye gelişmiş ekonomilerle gelişmemiş ülkeler arasında bir orada bir bağ kuracak, bir köprü olacaktır. O yüzden biz başkan olduk diyor Ali Babacan. Ve böylelikle bütün global eşitsizliği ortadan kaldıracağız ekonomik anlamda diyor.
Çok önemli bir izah.
Çok önemli bir izah. Şimdiye kadar G20'de biliyorsun G20 20 tane dünyanın en büyük ekonomisinin başkanlığını yaptığı yani bir araya geldiği bir ekonomik zirve. Hiçbir ülke şimdiye kadar geldiğinde, başa geldiğinde hiçbir zaman böyle bir idealle ortaya çıkmadı. Biz dünyadaki eşitsizliği ortadan kaldıracağız. Gelişmiş ülkelerden alıp gelişmemiş ülkelere kaydıracak bir politikayı ortaya çıkaracağız diye bir şeyle hiçbir zaman çıkmadılar. Dolayısıyla Türkiye'nin 2015 başkanlığı çok önemli şeylere vesile olabilir. İşte bu yüzden de yine aynı şeyi yineleyelim. Bu ortamda gerçekten dost ülke ve denge ülkesi olması gerekiyor Türkiye'nin.
Tabii burada yayının başında Rusya'ya da bazı tavsiyelerimiz olacak diye söylemiştim. Evet. Tolstoy'un bir sözünü okumak istiyorum Rusya hakkında söylediği. Diyor ki iki Rusya vardır diyor. İlki Kiev Rusyası barışçıl köklere sahip olan Avrupa kültürüne sahip. Hoşgörü, şeref, özgürlük, eşitlik anlayışları Batı dünyasına paraleldir. İkincisi ise Moskova Rusyası'dır diyor. Bu Rusya taygadır, Moğoldur, vahşidir. Bu Rusya kendi ulusal varlığını kanlı despotizm ve vahşilik üzerine kurmuştur. Eskiden beri Avrupa'nın düşmanı olan ve ileride de bunu sürdürecek olan Rusya'dır Moskova Rusyası diyor. Şimdi Rusya'ya biz baktığımızda 20 yıl içerisinde 1 milyondan fazla insanın intihar ettiğini görüyoruz ki bu olağanüstü yüksek bir rakam aslında. Bunun sebebi tabii ki içerideki materyalist zihniyetin ve komünist zihniyetin asıl başta geçmişten kaynaklanan yani 20. yüzyılın etkisiyle devam eden bu etkinin insanlarda oluşturduğu travmadan kaynaklanıyor. Bu insanlar komünist soğuklukla birlikte, o komünist ruhla birlikte gerçekten maneviyata ve Allah inancına yönelemedikleri için böyle bir boşluk yaşadılar. Fakat şu anda Putin dini değerlere gerçekten önem veren bir lider ve halkına da bu konuda açık bir politika izliyor. Fakat yaptığı hatalar nedir? Bunu hocamız çok güzel açıklamıştı. Mesela bakıyor Buhari'ye. İçerisinde hurafeler mi var? Kökten yasaklıyor. Böyle yasaklamalarla Nazi Almanya'sını hatırlatan bu tip yasaklamalarla bir yere varılamayacağını bilmeleri gerekiyor. Muhalif fikirlere zemin açılması gerekiyor, yer açılması gerekiyor. Herkes istediği gibi fikrini söyleyebilmesi gerekiyor Rusya'da. Herkes istediğini okuyabilmesi ve doğruyu görebilmesi gerekiyor. Rusya'nın yapması gereken mesela hocamızın Karanlık Tehlike Bağnazlık kitabını tavsiye edebilir bütün insanlarına. Maneviyatlarının gelişmesi için bu yönde politikalar izleyebilir. İnsanların eğitimi üzerinde durabilir. Genel olarak sevgi ve şefkat üzerine eğitim politikaları izleyebilir. Böylece bu gerçekten evet. İntiharlar ve diğer zorluklar işte o mafya sistemi alttan alta gelişen ve insanları tehdit eden sistemlerden de gerçekten Rus halkı da kurtulmuş ve bir nebze olsun rahat nefes almış oluyor. Ama bu anlamda Rusya için en değerli liderlerden biri oldu Putin gerçekten. Hem kalkınmasına vesile oldu hem de evet. Rus halkının değerli kendini değerli görebileceği bir ortam meydana getirdi. Bu anlamda da gerçekten tebrik ediyoruz.
Süremiz bitti ama son söz olarak ben bir Kırım'la ilgili bir dipnot koyacağım. Şu çok önemli, bizim ülkemizde Putin geldiğinde de Kırım Tatarlarından ülkemizde yaşayanlar protesto ettiler. Fakat aslında Kırım'da durum hiç de bizim zannettiğimiz ya da dünyanın zannettiği şekilde değil. Tabii Ukrayna yanlısı Kırımlılar istemiyorlar oradaki Rus hakimiyetini. Fakat Rusya tarafına ilhak olduktan sonra Kırım'da bazı değişiklikler var. Ben Putin'in yaptığı birkaç değişiklikten bahsetmek istiyorum. Örneğin Ramazan ve Kurban Bayramlarını Kırım'ın resmi tatili ilan etti Putin. Yine Stalin döneminde ağır zulümle karşılaşmış olan Tatarların anavatanlarında tekrar tutunabilmeleri için 10 milyar ruble yani yaklaşık 250 milyon dolar fon ayırdı. Genç Tatar siyasetçi Ruslan Balbek'i Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin başbakan yardımcılığına getirdi ki oradaki Tatarlar %15'tir sadece biliyorsun. Buna rağmen yaptı. Bölgedeki camilerin yapımına çok hız verdi. Hemen hızlanmasını istedi bütün cami yapımlarının. Ve Ukrayna'nın 18 yıldır vermemekte direndiği tapular Rusya tarafından Tatarlara geri verilmeye başlandı. Çok önemli değişiklikler var aslında ve orada Rus yanlısı olan Tatarlar durumdan memnunlar şu an için. Bizim tabii ki Tatarlarla ilgili Putin'den beklentilerimiz daha da fazla. Kardeşlerimiz de oradaki taleplerini mutlaka bildirsinler. Bizim kanalımızla evet. da bunları anlatalım.
Sayın Kırımoğlu'nun da belki Kırım'a girmesinin yasaklanması kaldırılabilir.
Evet.
O da olumlu bir gelişme olur aslında.
Tabii bizim de burada orada oranın ilhakından sonra yaptığımız şeyler var. Mesela Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurması falan gibi şeyler. Bunları da kendi yazarlarımız da çağrıda bulunuyorlar. Bunun ortadan kaldırılması mutlaka tekrar başlaması bu tip şeylerin diye. Kırım'da bazı değişiklikler var, olumlu değişiklikler. Bunları da görmek gerekiyor. Öyle herkes bahsetmiyor çünkü bunlardan. Ama tabii ki senin de bahsettiğin gibi bizim Putin'den daha da fazla bu konuda atak yapması için beklentilerimiz var. Çünkü gerçekten bunu yapabilecek Rusya'nın yegane lideri şimdiye kadar ve gerçekten de çok büyük bir aşama kaydetti bu konularda. Yapabileceğine inanıyoruz inşallah.
Bu akşamki sohbetimiz burada sona eriyor. Yeniden görüşmek üzere inşallah.
İyi akşamlar.